arkadaşlar. Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Aşı konuşacağız bugün. Çok bilimsel bir konu ama bu son dönemde aşı her konuşulduğunda hemen hemen bir yandan tabii Türkiye'deki aşı gelişmeleri bunu ortaya koyuyor. Çok mutluyuz ki Türkiye'de de yerli bir aşıdan bahsediyoruz COVID'e karşı. Bu arada şu ana kadar yurt dışından aldığımız aşıların da yerli versiyonları yapılıyor. Buna seviniyoruz ama aslında biraz özümüze dönüyoruz gibi. Çünkü bizim için aşı şimdi olduğu kadar uzak, üretim açısından uzak bir kavram değildi eskiden. Biraz bunu konuşalım mı? Biraz da pandemi konuşuruz.
Elbette. Yani bunu belki Türkiye'de hemen herkes bilir. Bilhassa çiçek aşısı için söylenen bir hadise. Bu bir şehir efsanesi veya menkıbe değil. İngiliz sefiresi Lady Montagu'nun mektuplarından öğrendiğimize göre 18. asır başlarında, mektup 1717 tarihli yanlış hatırlamıyorsam, Lady Montagu Türkiye'de Osmanlı ülkesinde yapılan bir tatbikatı müşahede etmiş Edirne'de. Bu tatbikat Lady Montagu Avrupa'yı kasıp kavuran çiçek hastalığından Osmanlı ülkesinde yaşayanların çok mutazarrır olmadıklarını, çok tesir görmediklerini keşfetmiş. Çok zeki bir kadındır Lady Montagu. Onun Türkiye mektupları çok kıymetlidir. Yani herkesin okuması icap eder. Yani bir İngiliz gözünden, bir İngiliz kadının gözünden ve bir İngiliz diplomat hanımın gözünden 18. asır Türkiye'si. Malum biz hep Osmanlı tarihinde 16. asır, şanlı, parlak devir, Golden Age'i biliriz ama Osmanlı Devleti'nin 17 ve biraz 18. asrı bizim için nedense hep mektep kitaplarında okuduğumuz gerileme devri, duraklama devri, harplerde kaybetmeler, mağlubiyetler, şunlar bunlarla anlatılır. Ve insanların gözünde 17 ve bilhassa 18. asrın negatif bir tedavisi, çağrışımı vardır. Lady Montagu'nun mektuplarını ve o devri anlatan başka hatıratlara bakarsanız sayısı fazla değildir ama vardır. Dosto'nun mesela kitabı da öyledir. Fransız sefaret tercümanı, sonra sefir oldu. 18. asırda Osmanlı medeniyeti canlı ve rafine bir hale ulaşmış. Yani evet askeri mağlubiyetler şunlar bunlar var ama Osmanlı Devleti'nde sanat, şiir, edebiyat, mimari, süsleme sanatları bunlar çok ilerlemiş. İlim ve teknik çok ilerlemiş. Kütüphanelerde Osmanlılardan kalma çok sayıda yazma ilim eseri var. Bu ilim eserlerinin bazısı unikinusadır yani benzeri yoktur. Ve bazıları buluşları ihtiva eder. Üzerinde çok fazla etüt yapılmamıştır. Önceden malum bir peşin hüküm vardır. Yani biz ilimde geriyiz. Osmanlılar zaten ilimde geriydi. Bırak şunları canım okuma yazma bile bilmeyen insanlardan ne olur paradigmasıyla insanlar Osmanlı ilim tarihine hiç yaklaşmadılar. Fakat İrsika mesela Osmanlı Devleti'nde yazılmış ilim kitaplarının sadece listesini neşretti. Her biri ciltlerle tutuyor. Fizik, kimya, biyoloji, tıp, astronomi vesaireye. Bunlarda çok enteresan bilgiler var. Neyse bu 18. asır Osmanlı ilim hayatının çok canlı olduğu bir asırdır. Bunu bir kere söylemek lazım. Lady Montagu bu devirde sefirelik yapmış. Sefire demek yani sefirin karısı. İngiliz sefirin hanımı. Ve entelektüel bir kadın. Memleketine yazdığı mektuplar o zamanlar bir edebiyat türüdür mektup. Yani şimdi mektup gibi görmeyin. Şimdi mektup yazan da yok. Artık insanlar mektubun da ne olduğunu unuttu ama bu bir edebiyat türüdür. Pek çok edebiyatçı mektup türünde edebi eserler yazarlar.
Sanki birine yazar gibi.
Birine yazar gibi, evet. Aynı mektup gibidir. Hı hı. Sevgili filanca der. Onun seviyesine ve onun üslubuna göre yazar mektubu. Fikirlerini, müşahadelerini anlatır. Veya bir hadiseyi tasvir eder. Mektuplar, mektup şeklinde yazılmış romanlar vardır. Hı hı. Yani tarihle başlar, romandır o. Hatırat değil.
Sevgili günlük diye başlayan günlük. Bizim bir dönemimiz.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Sevgili günlük tarzı. Günlük yazma da zaten Avrupalılarda var, bizde yok. Bu mektupların bazısı da gönderilmiş mektuplardır. Sonradan bir araya getirilmiştir. Yani entelektüel insanların çeşitli kimseleri göndermiş olduğu mektuplar ki gönderdiği kimseler de demek ki Kadir Şinaslarmış ki bu mektupları saklamışlar. Sonradan bir aklı evvel çıkıp bu mektupları toplamış ve neşretmiş. Böyleleri de vardır. Hı-hı. Ama onlar da gene edebi mektuplardır. Yani 50 lira gönderdim 5 lira kaldı. Hava çok soğuk. Öyle değil yani o mektupların her birisi. Çünkü o zaman vakit bol. İnsanlar da edebi adam zaten şeyini dökmek istiyor.
Bazen içindekine. Edebiyatçıların da kendi aralarında mektuplaşmaları
var. Tabii evet. Onlar daha da farklı bir şeye işte. Işık tutuyor. Vadiye, sahaya ışık tutuyor. Edebiyatçılar arasında mektuplaşmalar. Bu sadece polemik değil yani normal mektuplaşma. Hı-hı. Bir de polemikler vardır. Yani karşılıklı atışmalar vardır. O bambaşka bir edebiyat türüdür ve fevkalade zevkli ve fevkalade öğreticidir. Münazara ilminin edebiyatçılar arası, bir de gazeteciler arasına vardır. Şimdi bunlar kalmadı. Hmm. Eskiden benim
şimdi
çocukluğumda
bazen
vardı.
Köşe yazarları yapıyorlar.
Bazen nadiren yapıyorlar ama seviyesi biraz düşük şimdi. Eskiden benim çocukluğumda da vardı, bu köşe yazarları birbirlerine atışırlardı ama gayet nazik bir şekilde.
Hatta bunlar bilinirdi yani,
Bilinir.
Kimin kiminle
Tabii onlar muhalif
atıştı.
zaten.
Evet.
Muhalifler beklenir zaten. Mesela X muharrir bir yazı yazdığı zaman şimdi acaba Y buna ne cevap verecek diye beklenirdi. Hatta o gazeteyi almayanlar sırf onun için o gazeteyi
Cevabı
alırlardı
görmek için.
eskiden. O muhterem refikim diye başlar. İşte muhterem muarızım, işte kıymetdar muhalifim,
Burada
böyle
bile bir
nazik, tabii nazik.
nezaket
Hiçbir
var.
zaman belden aşağıya inmeyen, hiçbir zaman abes, boş iş şeyler söylenmeyen ama demagoji yapan, icabında mugalataya kaçan polemiklerdir. Bunları insanların okuması lazımdır. Edebi dünyasının gelişmesi için. Şimdi ben böyle edebiyata meraklı gençler görüyorum. Hiç bunların ne olduğundan haberdar değil. Bırakın o okumayı, polemik nedir? Yani mektup tarzı nedir? Fıkra nedir? Makale nedir? Bunları biz edebiyat derslerinde okurduk. Şimdi o da yok muhtemelen.
Bize okulda kalemin bir silah olduğu öğretilirdi. Bunu nasıl kullanmak istediğinize bağlı olarak bu silahın türü de değişir
Evet.
derlerdi. Eğer iyi bir edebiyatçıysanız seçtiğiniz kelimelerle rakibinizi alt
Aynen
edersiniz.
öyle.
Ama kötü bir yazarsanız, kötü bir gazeteciyseniz o zaman bu kalem iftiralara sebep
İftiralara
olur.
kendinizi de mahveder.
Evet.
Kendiniz, evet, dil ve kalem çok
Nasıl
muazzam iki
kullandığınız çok
silahtır.
önemli.
Birbirleri zaten şeyle onlar irtibatlı. Şimdi bu Lady Montagu bizim kültürümüz için çok ehemmiyetli bir hanım. Bunun yazmış olduğu mektuplardan öğreniyoruz ki Edirne'de ebe hanımlar, o zaman ebe hanım denirdi Anadolu'da, hekime karı. Bir yerde öyle gördüm ben. Hekime kadın diye geçiyor. Halk kültüründe halk ilaçları bilen, tıbbiye falan
El
okumamış,
almış.
el almış. Yani usta çırak münasebeti yetişmiş.
Ocaklarda
Ocak,
yetişmiş, değil
tabii.
mi?
Ocak derler buna. Yani bir kişinin gerek manevi tedaviler, okuma gibi, dua gibi, gibi. Hani üfürükçü diye şimdi tahkir ediyorlar ama yani üfürmenin insana psikolojik tesiri olduğu bugün bazıları tarafından söyleniyor. Ve maddi tedaviler. Çocuk doğurmadan tutun da yara hastalık tedavilerine kadar. Bunu yapan insanlar vardı. Bu insanlara ocak denirdi. Yani ocağa mensup. Bu ocak aile olabilir veya aile olmaz, Ayşe Fatma'ya el verir.
Hı.
Yani ona icazet verir, diploma verir. Çünkü onun yanında
Usta çırak
yetişmiştir. Usta çırak böyle. Ve bu
ilişkisiyle
ta
yetişiyorlar
eskilere kadar, hatta Fatma validemize kadar ulaştırırlar. Şeyi, biz Fatma anamızın, hatta konuşurken zaten
Ebelerin eli,
Fatma anamızın
Fatma'nın
eli
eli
diye
derler.
konuşulur. Şimdi bu ocak kadınların, bir de Montagu görmüş Edirne'de. Bunlara ben yetiştim, bu kadınlara. Bu kadınlar mahalli doktorların bile, şehirde de vardı ama Taşla'da çoktu, saygı duyduğu, icabında müracaat ettiği, hatta konsültasyonlarda yanında bulunduğu insanlardı. Bazı doktorlar böyle şeyleri çok gayri ciddi bulurlar. Ama aklı başında doktorlar, biraz da Taşla'da doktorların muttali olamayacağı tecrübeye dayalı işlerde bu hanımlardan ben istifade ettiklerini biliyorum. Bu kadınların doktorlara mülazemet, yani stajyerlik yaptığını, asistanlık yaptığını da görmüşlüğüm vardır. Şimdi bu hanımlardan çiçek aşısı tatbik ettiklerini öğreniyor. Çünkü Osmanlı ülkesinde çiçek fazla yaygın değil. Nasıl oluyor merak ediyor. Avrupa'yı kasıp kavuruyor 18. asır. Krallar ölmüş. Düşünün, 15. Louis Versailles Sarayı'nda çiçek hastalığından öldü. Bu çiçekten ölen çok sayıda soylu vardır. Yani soylara bile sirayet ediyor. Kaçmak mümkün değil ki. Nereye kaçabilirsiniz? Bunun Türkiye'de olmadığını görüyor. Sonra meraklı bir kadın tabii ki. İngilizler böyledir işte. İngilizlerin ilerlemesinin sebebi kaşları gözleri değil. Çok sebep var ama bir tanesi İngiliz meraklıdır. Etrafta ne oluyor, ne bitiyor merak eder. Menfi manada da ama meraklı insanlardır. Merak insanı ilerletir. Biz meraklı değiliz. Türkler
Çünkü
meraklı
bizim merakla
değildir.
ilgili
Evet, maalesef.
Güzel sözlerimiz de yok.
Evet, tamam, mesela Türkler intibak kabiliyeti olan bir millettir. İngiliz o kadar değil. Türkler bir yere gittiği zaman çok farklı bir yere uyum sağlarlar. Evet.
Uyum sağlamaktan bahsediyorsunuz.
Ama mesela merak yoktur. Bugün de öyledir. Hatta bugün merak sahibi olması gereken kimseler, kim onlar? Mesela gazeteciler. Kim onlar? İlim adamları. Maalesef bunlarda bile olması gerektiği kadar merak yoktur. Yoktur.
Şimdi tabii biz merak duygusunu küçümsüyoruz. Çocuk çok fazla meraklıysa, bir şeyleri karıştırıyorsa, ya biz merakla özel hayatı birbirine
Tabii.
karıştırıyoruz galiba. Halbuki her insan kendi işiyle ilgili merak duygusunu
Evet.
o işe yeni başlamış kadar sıcak tutmalı.
Evet. Yoksa ilerleme olmaz.
Evet.
Kendi de ilerleyemez. Kültüre, ilme, sanata da bir katkıda bulunamaz. Bu iki kere iki dörttür. Yani ben hiç merak kapanayım.
Bildiğim ona yeter
Evet.
diyemeyiz hiçbir zaman.
Nasıl ki kovana kapanan arı bal yapamazsa, içine kapanık bir insan da bir şey üretemez. Bu böyledir. Böyledir. Avrupa'nın ilerlemesinin sebebi bu. Yoksa onlar da insan, biz de insanız. Bir farkı yok. Yani bu bizim geri kalmamızın sebebini biraz da bunda aramak lazım. Bizde olmayan onlarda olan bir şey. Tabii merak olunca okuma, dinleme, gezme. Bizde olmayan şeyler bunlar. Gezmeyi sevmeyiz, okumayı sevmeyiz, dinlemeyi sevmeyiz. Konuşmayı severiz. Yemek yemeyi severiz, istirahatı severiz. Bunlar maalesef.
Bunlar bir şeyler yaptıktan sonra yapılacak şeyler
Aynen
aslında,
öyle.
değil mi?
İş
Mesela
bitince.
yorulacaksınız, acıkacaksınız,
Evet.
yemek
Evet.
yiyeceksiniz, işte bir şey
Hayat
öğreneceksiniz,
gayesi
konuşacaksınız.
maalesef.
Ama biz maalesef onları
Evet.
atlıyoruz.
Hayat gayesi olmuş. Bu tabii Lady Montagu'nun bu merakına biz çok şey borçluyuz. Edirne'de müşahede ettiği ameliyeyi bize bütün tafsilatıyla, daha doğrusu mektupta bütün tafsilatıyla, arkadaşına yazdığı mektupta anlatıyor. Burada çiçek mikrobu çocuklara, insanlara
Aktif çiçek
aktif çiçek
mikrobundan
mikrobu
bahsediyor.
enjekte ediliyor. Böyle bir ceviz kabuğunun içine konuyor. Bir yara açılıyor. Oraya o ceviz kabuğu bağlanıyor. Bir müddet sonra ceviz kabuğu bağlanan kişi hastalanıyor. Hafif ateşleniyor. 2 gün sonra iyileşiyor. Ve bir daha çiçek olmuyor.
Yani burada önemli olan galiba aktif virüs
Evet.
verdikleri için
Onun için
söylüyorum.
aşılıyoruz biz. Aksi takdirde bir plazma falan vermiş olsaydı derdi ki bu tamam, bu hastaya verilen plazmadır, bu aşı değildir. Ve şimdi herkes diyor ki evet, bu Lady Montagu'nun anlattığı primitif de olsa bir aşı
Uygulamasıdır.
tatbikatıdır, evet. Ve bu İngiltere'ye gittiği zaman Lady Montagu burada kalmadı. Sadece mektubunda yazdığı gibi kalmadı. İngiltere'ye gittiği zaman bunu oradakilere de anlattı ve alaka gördü.
Şimdi tek bir yerden virüs geldiği için vücut
Evet.
onunla mücadele edebiliyor. Ama siz bir salgın döneminde çok yerden virüs geliyor ve
Tabii.
tabii hasta
Tabii.
oluyorsunuz.
Mukavemet düşüyor. Şimdi İngiltere'de bunu anlatınca İngilizler ikiye ayrıldılar. Bir kısmı bunun yanlış olduğunu ve tehlikeli olduğunu söyledi. Bir kısmı da makul buldu. Lady Montagu ikna kabiliyeti olan bir hanımdı, kültürlü bir hanımdı. Galler prensini ikna etti. Galler prensi demek İngiltere'de veliaht demektir. Yani müstakbel
Şu anda
hükümdar.
da öyle.
Şu anda da öyle. Galler prensi buna inandı. Kendisi oldu. Aile fertlerini aşı yaptırdı. Onun üzerine hanedana mensup prensler, soylular, ileri gelenler derken İngiltere'de
Bu yöntemle
bu
mi?
metotla aşı olmayan neredeyse kalmadılar.
Bildiğiniz ceviz kabuğu.
Evet. Ama bu lokal kaldı. Çünkü muhalifleri vardı. İşte Edward Jenner'ın bundan birkaç yıl sonra bir sütçü kızın çiçek hastalığına yakalanmamasından ilhamla hazırladığı daha inkişaf etmiş bir aşıyla bugün çiçek aşısını Doktor Jenner'ın bulduğunu, Edward Jenner'ın bulduğunu, biz mekteplerde bile böyle okuduk. Daha sonra bu Lady Montagu'den sonra. Ama Jenner'ın ki Lady Montagu'den çok sonradır ve üzerinde çalışmıştır.
Aynı yöntemle mi yapıyorlar?
Benzer bir metotla yapıyor. Bir kız var, süt alıyor ondan. Kız hastalanmıyor. Meğerse ineklerden alıyormuş çiçeği. İneklerden alınca çok ağır geçmiyormuş hastalık. İnsanlardan geçince ağır oluyormuş. Bunu tespit edince bunun üzerine bir takım çalışmalar yapıyor. O
Yine
aşıyı geliştiriyor ve normal bizim bildiğimiz
enjekte edilen.
enjekte aşıyı yapıyor. Ondan sonra bütün dünyaya yayıldı. Peki 1717 senesinde Edirne'de Lady Montagu bunu müşahede ettiyse bunun mazisi ne kadar
Geçmiş.
bilemiyoruz. Epey bir mazisi olduğunu anlıyoruz.
Şimdi aşıyı bir yana tutalım ama bizim bilim insanlarımız açısından baktığında pek hakkını teslim etmiyoruz onların. Biraz daha geriye gittiğimizde özellikle hem Türk bilim insanları hem de Müslüman bilim insanları olarak bakalım. Aslında virüsle, mikropla bunları tanımlamakla nasıl bulaştığı, işte Peygamber Efendimizin salgın hastalıklar durumda ne yapılması gerektiğini ifade etmesi, İbn-i Sina'nın açıklamaları. Aslında biz hastalığın ne olduğunu bilmek ve ondan korunma noktasında, yani koruyucu hekimlik noktasında da şu anda dünyanın geldiğinden daha ileride bir
En
noktadaymışız.
azından bu metotların kurucusu Müslümanlardır. Yani Hazreti Peygamber'in tatbikatını çok iyi biliyoruz. Peygamber olduğu için. Nasıl devirde yaşayan başka birisi belki bu kadar bilinmezdi. Hazreti Peygamber'in tatbikatında bugünkü modern tıbba ışık olacak bazı tatbikatlar var. Mesela Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Sari hastalıktan olan
Ne
yere
demek sari
girme,
hastalıktır?
salgın hastalık. Sari bizde eski kullanılan tabi, şimdi pandemi deniyor. Sirayet eden demek.
Bulaşan.
Bulaşan. Sari hastalık, salgın hastalık demek. Ondan şimdi bulaş, kamulaş, garip şeyler söylüyor. Bulaşmak başka, bulaş başka. Bu hastalıklardan korunma metotlarını söylüyor. Mesela diyor ki, salgın hastalık olan yere girmeyiniz. Oradan çıkmayınız. Ne demek bu? Karantina usulünü emrediyor o zaman.
Yani ya kendini koru, koruyamadıysan da
evet,
başkasına bulaştırma.
İnsanların hastalıkların bulaşacağını bilmediği bir zamanda, en azından bu bilginin yaygın olmadığı bir zamanda Hazreti Peygamber hastalıkların bulaşabileceğini söylüyor.
Aslında insanlar bunu anlamasa bile sırf sünnete uymak açısından
evet,
uyguluyorlar.
Yapmışlar. Hazreti Ömer zamanında Şam'a gidecekmiş Kudüs fethinden dönüşte. Demişler ki Şam'da veba var, girmemiş. Demişler Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Evet demiş, Allah'ın kaderinden, Allah'ın kaderine kaçıyorum. Yani benim ölmem takdir edilmişse bir şekilde sebepler girer ölür, ölürüm. Ama benim tedbir almam da kaderdir. Yani yıkılmak üzere olan bir evde oturursanız yıkılır, ölür. O sizin kaderinizdir. Ama oradan çıkar da kurtulursanız bu da sizin kaderinizdir.
Çok şükür kaderde işte kurtulmak
varmış. Kaderde kurtulmanız var. Evet, aynen öyle. Hazreti Ömer'in sözü tarihi bir sözdür. Allah'ın kaderinden, Allah'ın kaderine kaçıyorum. Yani tedbir alıyorum. Nitekim ondan sonra gelen sahabeler mesela Şam'da hastalık çıktığı zaman, Şam'da çok hastalık çünkü ticaret merkezi biliyorsunuz. Amr bin As oradayken hastalarla sağlıklı insanları ayrı ayrı yerlere yerleştirdi. Köyleri boşalttırdı. Hastaları ayırdı, sağlıkları ayırdı birbirinden. Birbirine karışmasınlar diye. Bugün tatbik edilen bir metottur bu. Mesela Halife Velid, Emevi halifesi Velid, hakkı pek teslim edilmeyen, sadece Şam'daki Emevi Camii'ni yaptırdığıyla anlatılan Halife Velid, ki Mescid-i Aksa'yı yaptıran da odur. Salgın hastalık hastanelerini yaptırmıştır. O Suriye'de sadece salgın hastalığa bakan hastaneler yaptırmış. Hususi hastaneler. Umumi hastanelere
benzer
almamış.
Dönemlerde Avrupa'da insanlar
farkında olmadıkları için bir arada oturuyorlardı.
Ama hastayı evet, insanlar ölüme
terk
ediyorlardı.
Halbuki yine İslamiyet'te şöyle bir şey var. Hastaya bakan kimsenin hasta olacağı diye bir kaide yok. Nitekim hastaya bakanlar umumiyetle hasta olmuyorlar. O antikor teşekkür ediyor. Güçlü hı-hı, insanlar. Hı-hı. Yani bu çok enteresan. Yani hastaya baktığı için hasta olup da ölen çok nadirdir eskiden. Hı-hı. Zaten o hastaya bakma ihtiyacı olmadan hastalık ölüyor zaten o. Öyle kişiler. Hı-hı. Sağ kalanlar güçlü antikorlarla onlara bakıyorlar. Onlara bakıyorlar. Yine mesela bugün belki insanların garibine gidecek ama Hazreti Peygamber'in sünnetinde olan bazı şeyler var. Mesela ortadan yemek yemek. Bugün bunu biz terk etmişiz. Çok da belki
ortadan
artık lazım
yemek
değil.
Ortadan yemek dediğiniz
aynı kaptan yemek. Aile fertlerinin. Bu ne demektir? Birbirlerinin mikrop, birbirlerine aktarmak ve mukavemet etmek demektir. Yani aşının olmadığı, tedavinin olmadığı bir zamanda bu bir korunma metodudur. Sürül mümini şifaun. Müminin artığı, yani müminin yediğinden sen de yemen şifadır. Ne demek bu? İşte bu. Yani
tabii şimdi artığı dediğiniz zaman insanlar hani onun ağzından çıkan hayır, aynı kaptan birlikte onun dokunduğu
hatta o yani caiz bile değildir. Hı-hı. Burada kastettiği beraber yemek. Yani iki kişi beraber yesin. Tabii bu mecbur kalınca yapılacak bir şey belki ama burada şunu anlıyoruz biz. Yani biz size böyle yapın diye için anlatmıyorum bunu. Burada hastalığın birbirine bulaşabileceğini ve bulaşamamanın yollarını da gösterdiğini anlıyoruz. Nitekim Müslümanlar bu mevzuda çok biliyorsunuz çalışmalar yaptılar. Salerno Hastanesi İtalya'nın bütün Avrupa'ya örnek olmuştur. Yani hastalar, doktorlar, hasta bakıcılar bunlarla bütün bunu ben söylemiyorum. Yani Avrupalılar söylüyorlar. İbn Sina gibi muazzam bir doktor, fizisyen İslam kültüründe yetişmiştir. Bunun yazmış olduğu tıp kitapları iki tanedir. El Kanun ve Şifa. Bunlar Avrupa üniversitelerinde yıllarca okutulmuş ve bugün modern tıbbın esası olan teorik bilgileri de hep biz İbn Sina'nın kitabında buluyoruz.
Kısa bir aradan sonra biraz İbn Sina'dan ve salgın hastalıklar konusundaki önerilerinden de bahsedeceğiz. Bizden ayrılmayın. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Aslında Türk ve Müslüman bilim insanlarının çalışmaları Avrupa'da şimdi modern tıp diye adlandırılan çalışmaların temelini oluşturuyor. Belki önümüzdeki dönemde bundan biraz daha detaylı bahsedeceğiz. Öyle bilimsel çalışmalar yapılmış ki yani insan vücudunun adeta mikroskopun olmadığı dönemde nasıl çalıştığını bile anlatmışlar detaylı bir şekilde.
Şimdi İslam bilginlerinin ve Osmanlı bilginlerinin eserleri yavaş yavaş gün yüzüne çıktıkça bunlar eski kompleksten biz kurtulup da daha objektif bir biçimde bunlara baktığımız zaman bilhassa bilim tarihçilerinin bu hususta çok büyük rolü var. Çok enteresan ipuçları var. İşte Akşemseddin'in mikrobu
tanımlı
tasvir etmesi gibi, kan dolaşımını tasvir etmeleri gibi.
Bunları yani, hayal ederek ve tabii hastalar üzerinde gözlemleriyle.
Tabii. Şimdi bunlar birer fizisyen. Yani o zamanlar tıp fakültesi yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Tıp fakültesi hastanelerdir. Hastaneye çırak olarak giriyorsunuz. Orada doktorlar size boş zamanlarında teori anlatıyor, kitap okutuyor.
Yani ben bir tarih uzmanı olmak istiyorsam size geliyorum, diyorum ki beni çırak alır mısınız? Bütün... Siz bende istidat evet. görüyorsanız eğer hadi gel evet. bakalım bir deneyelim diyorsunuz.
Şimdi antik çağda, orta çağda, yeni çağda bir kere bilim böyle. Aslında bugün de öyledir. Bugün de hocası olmayan birisinin görüyoruz halini. Yani şimdiki bu ilk orta lise ve üniversitelerdeki tedrisat aslında doğru tedrisat değil. Yani usta çırak münasebeti çok zayıf. Yine hocalar ders veriyor. Hadi o mecazen hocası denir ama yani usta çırak münasebeti çok mühimdir. Devamlı beraber hocanın neye güldüğünü, neye kızdığını, neye yüzünü
şimdiki
buruşturduğunu bile.
Şimdiki asistanlar gibi. Asistanlarını yaptığı lazım. Evet, evet. Lazım. Ama orada da asistanı şimdi mesela sistem belirliyor. Hocanın seçmesine ya da öğrencinin seçmesine fırsat yok.
İkincisi asistanla hocanın bir araya gelmesi neredeyse yok gibi. O kadar şeyler yüklüyorlar ki bazı hocalar umursamıyor. Bazı asistanlar umursamıyorlar. Bunun emniyetini insanlar müdrik değil. Problem var ama usta çırak münasebeti olduğu zaman bugün ortaya çok muazzam eserler çıkıyor. Şimdi eskiden hep böyle. Tarih, edebiyat, din ilimleri bunlar otursun talebeler 8-10 kişi siz ders verin. Böyle olur. Tıp böyle değil. Tıpta vaka lazımdır. En iyi doktor kimdir?
En çok vaka
gören bu kadar basit. En iyi tıp fakültesinden mezun olan değil. En iyi hocalarına yetişmiş değil. O sonra gelir. En iyi doktor bütün herkesin kabulüdür. En çok vaka gören. Onun için en iyi doktorlar köy doktorlarıdır. Kasaba doktorlarıdır. Poliklinik doktorlarıdır. Niye? Çok vaka gördüğü için. En iyi hastanedeki doktor o kadar bilmez. Görmemiştir ki.
Evet.
Yani hayatta görmemiş, kırık görmemiş, yara görmemiş bulunduğu yer itibariyle. Çok iyi bir doktor olabilir. Şimdi Osmanlılarda da İslam cemiyetinde de darüşşifalar yani hastaneler her yerde var. Bunları biliyoruz. Hatta akıl hastaları için bile hastaneler var. Düşün Avrupa'da içine şeytan girdi diye yakıldığı bir devirde. Selçuklular zamanında var. Kayseri'de var Gevher Nesibe.
Evet.
Sultan II. Bayezid devrinde 16. Edirne'de var. Eseri bugüne kalmış. Yine Selçuklular devrinde Halep'te ben ziyaret ettim. Yıkılmıştır belki de. Arguniye Darüşşifası var. Orada akıl hastalarına önce maddi tedaviler tatbik ediyor. Beyninde ur mu var? Kemik mi battı diye. Olmuyorsa müzik sesiyle, su sesiyle, kuş sesiyle meşguliyetle tedavi ediyor. Onları birer hasta olarak görüyorlar. Yani şeytan girmiş insan bu çok enteresan. Bunların vesikaları elimizde. Şimdi bu kitaplarda muazzam bilgiler var. Tamam biz bu bilgileri inkişaf ettirememişiz belki ama şu söz yanlıştır. Osmanlılar tıpta geri kaldılar. Hayır öyle değil. Bu yanlış bir bilgi.
Zaten Osmanlı'yı yargılarken ya da değerlendirirken son 100 yıla bakarak Osmanlı hakkında bir fikir sahibi oluyor insanlar. Halbuki belki de fotoğrafın en
daha büyüğü de
sonra
var.
Bakılacak kısmına
bu
bakıyoruz.
Bu hususta son 100 yılda beni doğruluyor, onları yalanlıyor. Son 100 yılda Osmanlı Devleti'ndeki tıp Avrupa'dan daha geri değildi. İstanbul Tıp Fakültesi, Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane, Viyana Tıp Fakültesi ile eşitti. En iyi Viyana Tıp Fakültesi'ymiş o zaman. Demişler ki Türklerin tıp fakültesinden ne olacak? Sultan Abdülmecid demiş ki öyle mi? Talebeleri göndermiş Viyana'ya bunları siz imtihan edin demiş. Umumi imtihanlara diğer talebelerle onlar da girmişler. Ve hepsi mümtaz notlarla mezun olmuşlar. O zaman Avrupalılar demişler ki tamam. Şimdi bir kere...
Burada şöyle bir yanılgı da var. Yani mesela hep yabancı doktorlardan görüş alması. İşte mesela bir padişahın da doktorunun bir Ermeni ya da bir Rum olması.
Onu. Türkler doktorluğa fazla rağbet etmemişler. Doktorluk eskiden bir sanat olarak görülürdü. Türkler de sanatlara pek yaklaşmazlardı. İşin sebebi sosyolojiktir.
Tıp sanat olarak
evet.
mı?
Yani bir zanaat olarak görüyor daha doğrusu. Aşağılamak için anlaşılır diye öyle söylemedim.
Ticareti de pek sevmiyor.
Ticareti de sevmezler.
Evet.
Sanatı sevmezler.
Sanatlarını
Osmanlı
da sevmiyor.
Osmanlı ülkesindeki devlet idaresi, ziraat, hayvancılık, ilmiye sınıfı biliyorsunuz hep Türkler. Devlet idaresinde hep Türkler. Yani ekonomik hayatta olmak istememişler. Yani şimdi millet de Osmanlılara kusur olarak söylüyor. Bu bizim kusurumuzdur. Ben buna çok yakın çevremden de misal veririm.
Ama mesela şimdi baksanız ne
çok
kadar
değişti.
Değişmişiz.
Evet.
Yani herkes
doktor olmak
istemezlerdi. Olsun.
Yani evet yani doktorluğu beğenmezlerdi. Muhtemelen o hani milletin kanıyla idrarıyla uğraşıyor. Yani kendilerince. Bir de o zaman tabii tıp şimdiki kadar inkişaf etmemişti ama doktorluk yapmazdı. Gayrimüslim vatandaşlar yapardı. Gayrimüslim vatandaş ziraatçı olamıyor. Tımarhanesi payı olamıyor. Devlet hizmetine giremiyor. İlmiye olamıyor. Kadı olamaz. Niye yapacak? Ticaret veya sanat. Doktorluk da sanat olarak görüldüğü için ekserisi gayrimüslimdir. Yani çok meşhur Türk doktorları vardır. Yani bu şeyin Abdülhakhamit'in babası doktordur. Gelen bebeği doktordur. Yani Osmanlılar'da muazzam doktorlar var. Rıza Nur'un hatıralarında o tıp fakültesi mezunudur malum. O zamanki doktorları anlatıyor. Yani doktorların bir kısmı tamam Türk veya ecnebi doktorlarda da var. Orta çağ adamıydı diyor. Mesela bazı mikroba inanmayan doktorlardan bahsediyor. Alman mesela, Fransız. Ama çok esaslı doktorlar vardı diyor. Türk doktorlarından bahsediyor. Yani peki ben bir şey söyleyeceğim. Hamdi Suat vardı. Onkolojinin kurucusudur bütün dünyada. Onkoloji patolojinin kurucusudur. Yani kanserli hücreler. Bu dünyada kurucusu budur. Hatta Hamdi Suat'ı 1933'te hükümeti cumhuriye vazifeden attı yetersiz diye. Onun
Yetersizdi.
yerine gelen Yahudi Alman doktor ben dedim benden önce bu dersi kim veriyordu çocuklar diye sordu. Ben orada okuyan bir talebeden duydum bunu. Hamdi Suat veriyordu. Hamdi Suat anlar mı? Ben onun yerine mi geldim? Eyvah, onun yeri doldurulamaz dedi. Adam dedi. Çünkü adam Avrupa'dan tanıyor. Beynelmilel konferanslarda onkolojik patoloji kurucusu biliyor.
Bizde galiba bu ilişkilerin yani bilim ya da bilimde yeterlilikten çok ikili ilişkilerle şekillenmiş olması galiba
Evet.
biraz kafa
Yani
karıştırıcı
tekrar
oluyor.
söylüyorum. Osmanlı devrinde tıp geri değildi. Bazı buluşların olmaması da Osmanlı'nın ilimde geri olduğundan değil, arz talep, ekonomik destekleme. Yani bir buluş yapacaksınız. Satamadığınız zaman niye yapacaksınız o buluşu? İhtiyaç yok.
Tabii biraz yerel talebe de bakıyor bu iş. Yöneticilerin de bu işe bakış açısına bakıyor. Sadece Osmanlı coğrafyası için de değil, Avrupa'da bile yeterince ilgi görmemiş ama
Evet.
potansiyeli olan gelişmeleri ya da tıbbi gelişmeleri Osmanlı hanedanının takip ettiğini ve
Evet.
desteklediğini
İki
biliyoruz.
tane misal vereyim. Biri tıptan, biri tıp dışında. Kuduz mikrobu bulunduğu zaman ciddiye almadı kimse Avrupa'da. Sultan Abdülhamit duydu Alman Berlin sefiri vasıtasıyla. Hemen o kişiye bir mektup gönderip o buluşu tercüme ettirtti. Madalya verdi. Yani Osmanlı Hanedanı'nın, padişahların bu şeye ne kadar ehemmiyet verdiğini gösteriyor. Gerek Kuduz mektubu, gerek Hasan Veren Basili'nin tedavisi böyle. İkincisi tıp dışında. Telgraf bulunduğu zaman Avrupa'da hiç kimse ciddiye almadı. Adamcağız Türkiye'ye geldi. Bunu Türkler anlatsa dersin ki kendilerine pay biçiyorlar. Amerikalılar anlatıyor. Hamlin anlatıyor mesela. Sultan Abdülmecit çok alakadar oldu. Çünkü Osmanlı padişahları böyle buluşlara, şeylere çok meraklıydılar. Hemen adamı çağırdı, konuştu. Normalde Avrupa'da hükümdarlar böyle insanlarla görüşmez. Vasıtayla görüşürler. Alakalandı. Adam diyor ki padişahın diyor bu kadar bilgisi olduğuna, Fransızca konuşuyor tabii. En detaylarıyla alakalandı diyor. İlgisini çekti. Ve derhal kurun dedi diyor. Ve telgraf dünyada ilk defa Türkiye'de kuruldu. Ve dünyada telgrafı ilk çeken kişi Sultan Abdülmecit'tir.
Ya tabii biraz bilmemekten de
Evet.
kaynaklanıyor bizim bu konudaki
Evet.
önyargımız. Tarihi bakış açımız da öyle. Mesela hiçbirimiz Avrupa'daki bir tıbbi gelişmeyi acaba bu konuda bundan önce Müslüman coğrafyasına ya da Türk coğrafyasına ne yapılmış diye
Bakmıyorlar. Şimdi
incelemiyoruz.
ben şuna da karşıyım. Canım işte tıbbı kuran biziz. O Müslümanlar, Osmanlılar. Tamam da eğer geliştirmediyseniz bu bir kabahattir. Ama geliştirmişler. Yani burası yanlış. Hani tıpta çok ileri gitmişler fakat ondan sonra durmuşlar. Hayır, burası yanlış. Bunlar tamamen son asırlardaki bir algı operasyonunun
Dönem.
neticesidir. Bazı şeylerde geri kalmış olabilirler. Onun da belli sebepleri var. Yani insanları suçlamakla iş bitmiyor.
Yani tıptaki sanayileşmede mi geri kaldık acaba?
Tıpsa evet.
Yani
Ama onu
tıbbı
da
herkesin ulaşabileceği ve standarda çevirme noktasında
şimdi
belki.
ham maddeniz yoksa, paranız yoksa, nüfusunuz azsa veya uğraşmanız gereken çok farklı problemler varsa siz birinci, ikinci dereceye koyuyorsunuz bazı
Mesela şu anda
şeyleri.
kendi tıbbi molekülümüzün olmaması,
Evet.
mesela bakıyorsunuz.
Şu anda her şey daha kolayken niye olmuyor mesela?
Mesela şu anda mesela aşı ile ilgili bu çalışmalardan ne kadar mutlu oluyoruz.
Evet.
Diyoruz ki işte bir yerli aşı geliyor, COVID aşısı geliyor, yerli kızamık aşısı geliyor, çocukluk çağı aşılarının hepsinin yerlisi yapılıyor. Çok da zor değilmiş.
Değil.
Baksanıza yani bir yıl içinde bunları konuşur
Evet.
hale geldik.
Behçet hastalığını kim buldu? Doktor Hulusi Behçet. Nerede yetişmişti? Cumhuriyet devrinde mi? Hayır, Osmanlı devrinde yetişmişti. Behçet hastalığı biliyorsun sadece basit bir hastalık değil. Bütün iltihaplı egzamalar, sedef hepsini içine alan. Ve bütün dünyada hastalığa onunla da verilmiş ve o biliniyor. Yani demek ki Osmanlı tıp fakültesi yetişmiş bir insan o açık fikre sahip. Ama her şey kış gününde paltosuyla gezen bir adama niye paltosu yok dediğiniz zaman bir, tamam bunu diyebilirsiniz. Parası yoksa alamaz palto yani. Bu kadar basit.
Ya da paltosu yokken başka bir şey niye yok diyemezsiniz. Öncelikleri yani değişmiş. Palto, evet, yani son 100 yılda Osmanlı coğrafyasındaki öncelikler
maalesef,
değişmiş.
Maalesef. Yani onun için bu mevzularda konuşurken biraz ayağı yere basan konuşmak lazım. Bu böyle. Sari hastalıklara karşı mesela Osmanlı Devleti muazzam bir tedbir var. Mesela İspanyol gribi bütün dünyayı 1918-20 yılları arasında kasıp kavurdu. Aynı şimdiki pandemi gibi. Osmanlı ülkesinde çok az kayıp verildi. Tamam bunun başka sebepleri de var ama bu alınan tedbirler o zamanki Osmanlı
şimdi,
savaş oldu.
Bu şimdikine
halde.
Benzer tedbirler
şimdikine benzer
miydi?
Tedbirler. Tabii o zaman sokağa çıkma yasakları falan yok ama bilhassa temizlik, hijyen. Suların temizlenmesi, hijyen, halka kadar inen sağlık hizmetleri buna mani oldu.
Biz de zannediyorum bu tür hastalıklarda, salgın hastalıklarda özellikle temizlik anlayışımız biraz daha sağlam tutuyor.
Tabii Avrupa neden 18. asırda, hatta 19. asırda koleradan kırıldılar? Kraliçe Victoria devrine kadar biliyorsunuz Londra'da kanalizasyon yoktu. Kanalizasyon gibi bir sistem vardı. O sistem yeraltı sularına karışıyordu. Ve Londra gibi bir yer. Dünyanın en medeni şehirlerinden bir
zaten
tanesi.
Zaten özü bataklık olduğu bataklık için çok problemli geçirgen bir toprağı var.
Çok problemli bir şehir, evet. Halk koleradan kırılıyordu. Osmanlı ülkesinde kolera salgını vardı ama o kadar kayıp olmuyordu. Dediğiniz gibi sizin hijyene dikkat. Tabii nüfusun azlığı, şu durum onların da tabii tesiri var ama o veba salgını mesela 14. asırdaki veba salgını bizde de hükmünü icra etti. Emir Sultan mesela Bursa'nın meşhur velisi Emir Sultan o hastalıktan öldü. İvaz Paşa Koca o hastalıktan öldü. Şehzade Mehmet, Şehzadebaşı Camii'nin, Şehzade Camii'nin hatırına yapıldığı Şehzade Mehmet Kanuni Sultan Süleyman'ın Güzide oğlu çiçek hastalığından öldü. Muhtemelen ondan sonra çiçek üzerindeki çalışmalar inkişaf ettirildi mesela. Yani Osmanlı'da
eskiden çiçek
var.
Çok görülürmüş.
Çok görülür. Benim çocukluğumda
çocukluk
bile.
Çocukluk döneminin evet. En büyük kayıplarından bir tanesi. Benim, ama herhalde bizim sözünüzü hep
evet,
keserim
estağfurullah.
Ama insanlığın en büyük başarılarından bir tanesi herhalde çiçek hastalığını.
Maalesef. Evet öyle.
Almak.
Şimdi benim çocukluğumda da böyle yüzü gözü kevgir gibi olan insanlar vardı. Annem çiçek bozuğu derdi. Anne çiçek bozuğu ne demek? Çiçek hastalığı geçirmiş.
İz bırakıyor.
Ve kurtulmuş ama bir de kurtulmayıp yarı yarıyadır ölenler.
Yüzü o kadar izli kaldıysa kim bilir ne kadar döküntü çıkartmıştır.
Tabii muazzam gün yani öldü ölecek. Çiçek geçirmeyen kimse yoktu. Bazısında iz bırakırdı. Kızlar çiçek oldu mu ölsün derlerdi.
İz
keşke ölse. Yani. İz bırakacak. Kız içinde malum çiçek bozuğu hiç de kolay bir şey değil. Evet. Ölsün derlerdi. Yani. Keşke ölse. Evet. Anne baba kız çiçek oldu mu ölse. Öyle acı bir hastalıktı. Benim
süreci
çocuk
de ağır geçiyor
ağır,
değil
çok
mi?
Ağır bir hastalık. Çok ağır bir hastalık. Uzun bir hastalık, ağır bir hastalık.
Çok şükür ben çevremde hiç çiçek, yani
biz
bir
çiçek
aşılanmayla
aşısı
tabii. Evet, alakalı.
Bizim çocukluğumuzda çiçek aşısı çok da zahmetli bir aşıdır. Şimdi yapılmıyor. Yani muazzam acılı, en acılı aşılardan bir tanesidir. Benim çocukluğumda unutmadığım, yapılışını bile hatırlıyorum. Çiçek
Ben
aşısı
de
kocaman.
Küçük bir iz var kolumda.
Böyle 5 kuruş büyüklüğünde böyle çizilerek yapılırdı deri böyle. Yani bir işkence gibi yapılırdı. Diğer verem gibi falan değil. Omuzumuza verem aşısı yapıldı. Normal batırılır. Ondan sonra malum diğer çocuk hastalıkları, kızamıktı, su çiçeğiydi, onlar olmuşuzdur. Karma aşı, o zaman verem aşısı mesela çok, verem haftası vardı. Verem yaygın bir hastalık. Ben çocukken bile...
Şu anda mesela o da bitti.
O da bitti.
Şu bu son dönemde evet. Birkaç yeniden bu...
Sıtma hastalığı
gündeme
vardı.
Geldi
sıtma
ama.
Ile mücadele haftası vardı. Biz mektepteyken de biz şehir çocuğuyduk. Çok bizi sıtmadan ama duyardık yani. Bataklık çok Anadolu'da. Ondan sonra kuruttular çeşitli vesileler. Barajların, marajların, devlet su işlerinin de himmetiyle 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda sıtma da ortadan kalktı.
Çocuk
Sıtmasız
felci
köyü yoktu.
Tamamen
Çocuk
bitti.
Felci, benim çocuğum çocuk felci var. Çocuk mesela aşısı olduk biz. Çocuk felci çok görürdük biz olanlar. O da çok hayatı menfi tesir eden bir hastalık. Onların hepsi ortadan kalktı. Ama bizim çocukluğumuzda verem, çiçek, çocuk felci mutlaka tatbik edilirdi. Kızamık gibi hastalıklar yaygındı. Çocuklar olurdu.
Şimdi de okullarda çocukları böyle sıraya dizip mi yapıyorlar yoksa
bilmiyorum
bunlar
şimdi
artık
nasıl. Bizim
şeyde mi
zamanımızda
yapılıyor?
Mekteplerde yapılırdı. İlk
Okul
mektepte.
Dönemi aşıları, çocukluk çağı aşılarının bir kısmı okulda yapılıyor
şimdi
çünkü.
Zannediyorum sağlık ocaklarına verilmiş bu salayet. Herkes sağlık
Hiç
ocaklarından
okulda
haber
yapılmıyor mu
geliyor.
acaba?
Sağlık ocaklarına
Hatırlamıyorum.
Gidiyorlar şeyler.
Ama ben hatırlıyorum sanki
Evet.
Aybars aşı olduk geldik dediğini böyle bir
Olabilir.
hatırlar
Tabii
mısınız filmde?
Bizim çocukların zamanında da öyleydi. Fakat şu anda zannediyorum sağlık ocakları yapıyor. Ama eskiden o da bir şeydi. Aşıdan korkanlar, ağlayanlar, kaçanlar. O da ayrı bir...
O da böyle kitaplara kadar girmiş
kitabı,
anılardandır
evet,
değil
yani,
mi?
Evet, aşı meselesi.
Bizim sınıfta çok böyle iri yarı Alper diye bir arkadaşımız vardı. Ama bildiğiniz hani biz Ben zaten küçük bir
Evet.
çocuğum. Ortalama çocuklardan bile çok büyük. En çok o korkardı.
Tabii bu
En arkaya o
cesaretle alakası
geçerdi.
yok, doğru. Bizde de öyle Allah'ım aşı günleri. Sonra tabii aşıdan sonra da hastalanılır da Allah'tan. Aşının en güzel tarafı nedir?
Ertesi
Ertesi gün tatil.
gün.
Biz onun için aşıyı hani ba ümidi visal ra tilhi hicran leziz demiş şair. Kavuşmanın ümidiyle ayrılık acısı tatlı geliyor. Onun için biz de o ertesi gün tatil olacağı için aşıyı bile hoş karşılardık. Madem ki tatile bağlı, hadi olalım
Ertesi gün.
derdik. Biliyorduk da zaten hastalıklar hakkında bize anlatılanlar olurdu. Aile büyüklerinden de hep işitmişiz. Yani hastalık geçirmeyen tifo, tifüs, kolera, o zaman benim çocukluğumda yani geçirmeyen insan yoktu. Benim babaannem çocukken tifo hastalığı geçirmiş mesela.
Biz mesela bunları
Ve
bilmiyoruz
bilmiyoruz o
hiç, çok
zamanlar.
şükür.
Tabii 1910'lar harp zamanları asker sevkiyatıyla yayılıyor. Zaten ya bu salgın hastalık deyip geçmeyin. Şimdi mesela diyorlar ki ekonomiyi muazzam etkiledi. Hastalığı bırakın diyorlar. Savaşı kaybettiren ve kazandıran salgın hastalıklardır.
Tabii
Moğollar
İspanyol
Kırım'ı
gribi için de aynısı
aynı savaşı
geçerli.
bitirdi. Savaş aleyhtarlığı meydana getirdi. Hırsız sahanın yani halk sağlığının çok ilerlemesine sebep oldu. Yani müspet şeyleri de oldu. Mesela kara veba zamanında pek çok harpler sari hastalık başlayınca bitti. Veya Moğollar mesela Kırım'ı Cenevizlerden aldılar. Çiçekli şeyler, battaniyeler attılar karşı tarafa.
Bir savaş silahı, ilk
Savaş
biyolojik
silahı.
silah.
Aynısını Amerikalılar Kızılderililere yaptı. Çiçek hastalığı bulaştırmış battaniyeler. Hele Kızılderililer çiçek hayatta görmemişler. Battaniyeyi uzaktan görür görmez çiçek hastası oldu ve
Kesin.
tamamı öldüler. Amerikan İç Savaşı'nda da birbirlerine yaptılar.
Ama
Amerikalılar.
bu tabii savaş değil yani.
Biyolojik savaş çok ahlaksızlıktır. Biliyorsunuz Birinci Cihan Harbi'nde gaz kullanıldı. Ve gazın tesirleri çok kalıcı ve yıkıcı. Yani savaşın da kendine göre bir hukuku ve mertliği var. Yasaklandı gaz kullanılması. Gayri resmi olarak kullanıldı ama yasaklandı. Tabii üçüncü dünya
Yakın zamana
ülkelerinde
kadar bizim
tabii
sınırlarımıza çok yakın yerlerde de biliyoruz.
Halepçe'de yani
Evet.
Saddam'ın tatbikiyle binlerce insan öldü.
Ay
Ve
çoğu çocuk.
muhtemelen bizim bildiğimiz bilmediğimiz pek çok yerde bu zehirli gaz kullanılıyor. İşte ilk biyolojik silah da bu sari hastalıklardı. Fakat sari hastalıklar dediğim gibi müspet neticeler de doğurdu. Yani savaşları bitirmesi, insan kaybını. Ama şu da var ki savaşlarda bile sari hastalıklar savaştan çok tahribat yapmıştır. Mesela Birinci Cihan Harbi'nde tifodan ve tifüsten ölen Osmanlı askerinin sayısı savaşta ölenlerin iki mislidir. Yani bir asker ölmüştü, iki asker de şeyden
Hastalıktan.
ölmüş, hastalıktan ölmüştür. Çok kişi hastalıktan
Ve
ölmüştür.
bağışıklık sistemi düşüyor. Ne
Düşüyor.
yiyor, ne içiyor,
O da
hijyen
var.
yok.
Havalar soğuk, sıcak, hijyen yok. Yeme içme biliyorsunuz hastalıktan kurtulmak için iyi yemeniz lazım.
Evet.
O mümkün değil. Bir de devamlı sevkiyat var. Zaten hastalıklar böyle çıkıyor. İçine kapalı cemiyetler, Çin gibi, irsi hastalıkları az yaşarlar. Sari hastalıklar onları yıkar. Çünkü hiç bağışıklıkları olmadığı için, dışarıyla münasebetleri olmadığı için en ufak bir tesir onları mahveder. Onun için bakın hemen hemen bütün sari hastalıklar insanlık tarihinde, kara veba 14. asırdaki hepsi şimdiki hep Çin'den gelmedi. İspanyol gribi bundan 100 yıl
O da
önceki
mı
hep
Çin?
Çin'den geldi evet. Çin'den gelen demiryolu işçileri Amerika'da Teksas'ta demiryolu yaparken Amerikalı askerlere bulaştırdılar. Amerikalı askerler Birinci Cihan Harbi sebebiyle Avrupa'ya geldi. Avrupalılara bulaştırdılar. Oradan bütün dünyayı sardı.
Sonra adı İspanyollara
İspanya'da
kaldı.
kaldı çünkü İspanya'da yasak yoktu.
Tabii tabii.
İspanyollar da açıkça bahsediliyordu. Bir diğerleri hepsi sansür koydular. Hastalık falan yok. Her şey gayet güzel. Ama İspanya'da savaş olmadığı için onlar savaşa dahil değildi. Basını yürüdü. Onun için İspanyol gribi
Bu
dediler.
sari hastalıkların bir kolu olarak da sansürlenmesi ve kamuoyunun geç
Tabii.
bilgilendirilmesini de ayrıca konuşmak
Tabii.
lazım. Çünkü o da yayılmasını
Savaş
arttırıyor.
bilgileri her zaman sansürlenmiştir. Mesela Sarıkamış'taki felaket, o 50 bin askerin ölüşü İstanbul'da hiç bilinmedi. 7 sene bilinmedi.
Siz anlat, ben sizden
Evet.
dinlemiştim. Hakikaten çok
Evet.
tuhaf. Yani oradan esir edilip serbest bırakılanların
Bırakanlar
İstanbul'a gelmesiyle.
anlatınca bu iş ortaya çıktı ve düşünün İstanbul her sene Köprüköy Muharebesi'ni zafer olarak kutluyordu. Sarıkamış'ın ilk biliyorsunuz şeyi zaferdir Köprüköy. Orada kalsaydı mesela
Peki ne oldu bu insanlar? Hiç hani
başka
gittiler.
cephelerdeler.
Ha.
Başka
Hiç
cephelerdeler.
haber alınmıyor ama.
Ama
Yani cepheye de
zaten haber
değiştirse.
alınmıyor o zaman. Biz yani bizim en kötü haberleşme bizdeydi. Mesela Avrupalıların Kızılaç Teşkilatı gene iyi kötü. Zaten Kızılaç olmasa bizimkiler hiç haber alamazlardı. Düşünün, Birinci Cihan Harbi'nde herhangi bir sebeple vefat eden Osmanlı askerlerinin tam sayısını ve ismini bilemiyoruz. Askeri kayıtlarda onda biri belki var. Yani adam diyor ki benim dedem diyor. Ya
Pek
babam diyor,
çoğumuzun ailesinde
harfte öldü
kayıt
diyor,
var.
gitti diyor filanca yerde, o öldü diyor, arkadaşı geldi bize anlattı diyor. Peki yok kayıtlarda. Bu
Kimse
tabii
anlatmasa bile gitti
gitti
gelmedi.
gelmedi. Bunlar tabii redif askerleri, ihtiyatlar, yedeklerin askere cepheye sürülmesi, kayıtların tutulamaması, yanması, kayıp bunlarla da alakalı. Çünkü çoğu bir de maaş vermemek
Anladınız.
için. Bir de maaş meselesi var. Maliye bazı şeyleri, yani
Ekonomik
ekonomik
sebepleri de
sebepleri
var.
de var, evet.
Allah rahmet eylesin diyelim
Amin,
hepsine,
amin.
bütün şehitlerimize. Bu hafta için izninizi isteyelim.
Estağfurullah.
İnşallah önümüzdeki hafta farklı konularda yine buluşuruz. Tekrar
İnşallah.
teşekkür ediyorum.
Hoşça kalın.